SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'lesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 16 Mart 2022 Çarşamba. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Covid-19 tedbirleri kapsamında bugünkü yayınımızı evde hazırladık ve banttan yayınlıyoruz. Yarınki programı Melbourne'deki stüdyolarımızdan canlı bir şekilde yayınlayacağız. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunuyoruz. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalı toplumların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimizi dinleyeceksiniz. Bugünkü programımızda özellikle Avustralya'daki tarım sektörü ve son dönemde bekleneni veremeyen tarım vizesini inceleyeceğiz. Önce New South Wales ve Queensland'ı etkileyen sel felaketlerinin tarım sektörünü ve doğrudan hepimize, tüketiciyi nasıl etkilediğine bakacağız. Herkes petrolden bahsediyor ama raflardaki meyve ve sebze fiyatları da rekor seviyelere çıkmış durumda. Programın ikinci yarısında da yine tarım sektörünü etkileyen işçi sıkıntısını gidermek için çıkarılan ancak hayal kırıklığı yaratan tarım vizesine bakacağız. Son olarak da çiftçilik yapan Suzan Kocakahya ile vizeyi ve genel olarak tarım sektörünü konuştuğumuz söyleşiyi dinleyebileceksiniz.
Avustralya'da işçi açığı tarımı çok büyük etkiledi. Gerçekten de tarımı durdurma noktasına geldi.
Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Mert Balkanlı'nın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Sydney'in Inner West bölgesinde bir pansiyonda çıkan yangının ardından bir adam cinayetle suçlanıyor. 3 Avrupa Birliği ülkesinin lideri, Ukrayna genelinde saldırılar yoğunlaştığı bu günlerde Kiev'e seyahat etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hem Rusya'yı hem de Ukrayna'yı ziyaret edeceğini açıkladı. New South Wales polisi, Sydney'in Inner West bölgesinde bir pansiyonda çıkan yangında ölen 3 kişinin ardından bir adamı cinayetle suçladı. Yangın, salı sabahı erken saatlerde başladığında binada yaşları 40 ila 80 arasında değişen en az 11 kişi vardı. Polis, 45 yaşındaki Newtown'da yaşayan kişinin 3 cinayet ve mülke zarar vermekle suçlandığını söyledi. Zanlının kefalet talebi reddedildi ve bugün Merkez Yerel Mahkemesi'ne çıkacak. Polis ise enkazdan daha fazla ceset çıkarılacağından endişeli ve arama çalışmalarına devam ediyor. Federal muhalefet lideri Anthony Albanese, işçi partisi içinde yaşanan zorbalık iddialarını reddediyor. Albanese'in bu açıklaması, The Australian gazetesinde çıkan Senatör Kimberly Kitching'e karşı ölümünden önce kıdemli işçi partisi üyelerinin düşmanlık yaptığını anlatan bir rapordan sonra geldi. Nine Network'e konuşan Albanese, partisinin politikacılar arasında herhangi bir kültürel sorundan haberdar olmadığını söyledi.
We have an extraordinary group of talented women.
Albanese, olağanüstü yetenekli kadınlardan oluşan bir grubumuz var ve hepsinin katkısı mevcut. Kimberly, ön sıraya atadığım biriydi ve katkısından memnun kalmıştım, diyor. Avustralya Çevre Bakanı Susan Ley, dün federal mahkemenin fosil yakıt projelerini değerlendirirken gençleri iklim değişikliğinden korumakla yükümlü olmadığı yönündeki kararı hakkında konuştu. Federal mahkemenin tüm heyetinin verdiği karar, tüm Avustralyalı çocuklar adına geçici olarak yeni örf ve adet hukuku bakım görevini belirlemek adına dava açan 8 kişilik öğrenci grubu tarafından daha önce kazanılan kararı bozmuş oldu.
I care about climate change. I care about the children.
Susan Ley, iklim değişikliğini umursuyorum, çocukları umursuyorum ve onların savunuculuğuna saygı duyuyorum. Yasal sorumluluklarımı gerektiği gibi üstleniyorum. Ancak bu ek yükümlülükler rolümle bağlantılı değil ve bence önemli bir karar ifadelerini kullandı. New South Wales Ulaştırma Bakanı, demiryolu, tramvay ve otobüs birliğiyle yeni bir anlaşmazlığın, Sydney'in tren ağının yeniden kapanmasına neden olabileceğini söyledi. Sendika, hükümetin geçen ay meydana gelen kesintiyi telafi etmek için Haziran ayına kadar her cuma günü ücretsiz seyahat teklifi etmesini istiyor. Ulaştırma Bakanı David Elliott, Richmond gibi selden etkilenen bölgelerdeki bazı taşıtların 3 hafta boyunca hizmet vermediğini ve tren olmadığından ücretsiz bilet vermeyeceklerini söyledi. Ancak sendikanın New South Wales sekreteri Alex Clarsens, hükümetin saygısızca davrandığını söylüyor.
Everybody knows the story. We've been negotiating for our new enterprise agreement which expired last May.
Alex Clarsens, hikayeyi herkes biliyor. Geçen Mayıs'ta sona eren yeni kurumsal anlaşmamız için pazarlık yapıyorduk ve başından beri sesimizi duyurmaya ve insanları dinlemeye çalışıyoruz ve bize sürekli saygısızlık edildi diyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın diğer Avrupa ülkelerini hedef alacağını söyleyerek diğer liderleri de bir uyarıda bulundu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a, Birleşik Krallık liderliğindeki ortak sefer gücü temsilcilerine videolu bir konuşma yapan Zelenski, liderlere destekleri için teşekkür etti. Ancak NATO'nun uçuşa yasak bölge uygulamasını reddetmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Ayrıca Avrupalı müttefikleri çatışmayı durdurmak için bir araya gelmeye çağırdı.
I'm grateful to every country who has taken a moral stance.
Zelenski, Rus savaş makinesine karşı ahlaki bir duruş sergileyen her ülkeye minnettarım. Rus savaş makinesini insanların öldürülmesini durdurabiliriz ve bunu yapmak birlikte daha kolay olacak. Demokrasinin yıkımını bizim topraklarımızda durdurun, çünkü yoksa size de gelecekler sözlerini sarf etti. Bu arada bir ek bilgi olarak, Birleşik Krallık Ortak Sefer Gücü Kuvvetleri gerektiğinde Danimarka, Finlandiya, Estonya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Hollanda, İsveç ve Norveç'ten oluşabilen Birleşik Krallık liderliğinde bir kuvvet gücüdür. Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Slovenya başbakanları Rusya'nın geçen ay işgalinden bu yana başkenti ziyaret eden ilk yabancı liderler olarak Ukrayna'ya desteklerini göstermek için trenle Kiev'e gitti. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, bunun tarihin yazıldığı yerde olmak görevi olduğunu söyledi. Slovakya lideri Janis Jansa da ziyaretin tüm Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın egemenliği ve bağımsızlığı için kesin desteğini teyit etmeyi amaçladığını söyleyen Çek Başbakanı Perti Fiona'ya katıldı. Son saatlerde Ukrayna'nın başkentine daha önceye kıyasla daha fazla Rus hava saldırısı ve bombardımanı yapıldı ve en az 4 kişi öldü. Bunun üzerine Kiev Belediye Başkanı 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bu arada Amerikalı yayın kuruluşu Fox News'ta çalışan bir kameraman ve bir gazeteci Kiev yakınlarında araçlarına ateş açılması sonucu öldü. Bir Rus gazeteci canlı televizyon haber programında Ukrayna'daki savaşı protesto ettikten sonra para cezasına çarptırıldı ve serbest bırakıldı. Devlet kontrolündeki Kanal 1'de editör olarak çalışan Marina Osyankyova, pazartesi günü elinde "Savaşa hayır" yazılı pankartla sete girdikten sonra gözaltına alınmıştı. Gazeteci Osyankyova, 14 saatten fazla bir süre boyunca hukuki yardım almadan ve sevdikleriyle temas kurma fırsatından yoksun olarak sorgulandığını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın kendisini desteklediğini ve konuyu Vladimir Putin'le yapacağı bir sonraki görüşmede aşacağını söyledi. Emmanuel Macron, Fransa olarak gazetecilerin herhangi bir şekilde hapsedilmesini ve herhangi bir manipülasyonu çok güçlü bir şekilde kınıyoruz ve sığınma korunması sunmak için diplomatik adımlar atacağız. Umarım mümkün olan en kısa sürede onun kişisel durumu ve işine devam etme kabiliyeti hakkında tam bir netliğe sahip olabiliriz açıklamasını yaptı. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Bu yıl ikincisi düzenlenen ve 3 gün süren 75 ülkeden temsilcinin ve 17 devlet başkanının, 80 bakanın ve 39 uluslararası teşkilat temsilcisinin katıldığı Antalya Diplomasi Forumu'nun ardından dün açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hem Rusya'yı hem de Ukrayna'yı ziyaret edeceğini açıkladı.
Antalya Diplomasi Forumu'nun en çok ses getiren bölümü hiç şüphesiz Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte yaptıkları toplantıydı. Uzunca bir sürenin ardından Rusya ve Ukrayna arasında yapılan bu en üst düzey temas her ne kadar somut bir neticeyle sonuçlanmamış olsa da diplomasi ve diyalog kapılarını açması bakımından çok önemliydi. Dışişleri Bakanımızı bugün Rusya'ya gönderiyorum. Yarın Moskova'da temaslarda bulunacak. Perşembe günü de Ukrayna'ya geçecek. Kendisi her iki tarafla da yapacağı görüşmelerle ateşkesin ve barışın sağlanması yolundaki gayretlerimizi sürdürecektir.
Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaretiyle ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise iki ülke çıkarlarını dikkate alarak uluslararası sorunlara yönelik stratejik vizyonu güçlendirebileceğimizi umuyoruz denildi. Açıklamada Rus-Türk siyasi diyaloğu her şeyden önce devlet başkanı Vladimir Putin ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki düzenli ve güvenli iletişimle belirlenen dinamizmi ve yüksek verimliliği ile dikkat çekiyor ifadesi kullanıldı. Türkiye'de dün sosyal medyada en çok konuşulan gelişmelerden biri Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın açıklamaları oldu. Savaş, her 4 bebekten 3'ünün Suriyeli olduğunu söyledi ve önlem alınmaması halinde 12 yıl sonra Hatay'ın Suriyeli bir başkanı temsil edilebileceğini söyledi. Hatay elden gitmesin diye ekledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısında gerekli altyapı oluşturulduğunda mültecilerin geri gönderileceğini söylemesinden dakikalar sonra konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise kimseyi göndermeyeceklerini ifade etti.
Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler seçimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz diyorlar. Biz göndermeyeceğiz. 5 milyon mülteciyi eğer iktidar olurlarsa Suriye'ye göndereceklermiş. Biz göndermeyeceğiz. Biz ev sahipliğine devam edeceğiz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde haftalık grup toplantıları yapıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini Twitter'dan sonra grup toplantısında da öne çıkararak bu ziyaretin zamanlamasına dikkat çekti ve Antalya Diplomasi Forumu'nun gölgelenmek istendiğini iddia etti.
Kılıçdaroğlu, bu ülkeyi barıştıracağız, huzuru ve kardeşliği getireceğiz demiş. Nerede söylemiş? Diyarbakır'da. Ne zaman söylemiş? Antalya Diplomasi Forumu'nun toplandığı günde. İktidar olduklarında terörist Demirtaş'ı, Sarhoşçu Osman Kavala'yı serbest bırakacaklarını ifade etmiş. Öcalan'ın canisini de serbest bırakacak mısın? FETÖ'cüleri de salacak mısın?
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Bahçeli'nin ekonomiye ve geçim derdine yönelik konuşmamasını eleştirdi.
Acaba bize birileri borç para verebilir mi diye. Hakaretleri yaptıkları kişilerin ayağına gittiler. El ete köptüler. Sayın Bahçeli'ye sormak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bu kadar ağır laflar edenin ayağına Erdoğan gittiği zaman neden iki cümle kuramadın? Bahçeli de duysun bunu. Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a gitmiş, çiftçiye ücretsiz elektrik verecek. Vay sen oraya nasıl gidersin? Ben Türkiye'nin her noktasına giderim. Alnım açık giderim. Vatanım için giderim. Bayrağım için giderim. Ama sen gidemezsin.
Dün Türkiye'de sosyal medyada en çok konuşulan olaylardan biri de kutlanan tıp bayramı kapsamında Taksim'de Atatürk heykeline çelenk koymak isteyen az sayıdaki doktorlardan 89 yaşındaki doktor Erdin Köksal'ın polisle çıkan arbedede yere düşmesi oldu.
Adalet babamızı tedavi ettik biz ya. Yapmayın Allah aşkına.
Bu ne yapıyorsunuz ya?
Türkiye'den bir başka haberde AK Parti ve MHP'nin meclis başkanlığına sunduğu milletvekili seçimi kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ile ilgili görüşmeler sırasında bir değişiklik olmaması halinde AK Parti'nin de genel başkanı olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim döneminde devlet imkanlarını kullanabilecek ve seçim yasaklarından muaf tutulacak. Türkiye'de son 24 saatte 24.614 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. 115 kişi hayatını kaybetti. İkinci doz aşı uygulananların oranı %85.24 olarak kayda geçti. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 10 lira 59 kuruştan, 72 Amerikan sentinden ve 66 Euro sentten işlem görüyor. Ve hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra genelde bulutlu 23 derece, Melbourne nemli ve yağmur ihtimali var 25, Sydney az yağmurlu ve rüzgarlı 26, Adelaide nemli ve parçalı bulutlu 32, Perth parçalı bulutlu 27, Hobart parçalı bulutlu 24, Wollongong az yağışlı 23, Newcastle yağmurlu 26, Brisbane'da az yağış olabilir 29, Cairns yağışlı 31 ve Darwin'de az yağmurlu ve fırtına ihtimali var 34 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Haber bülteni için arkadaşımız Mert Balkanlı'ya teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bugünkü programı evde hazırladık ve banttan yayınlıyoruz. Bugünkü programımızda özellikle Avustralya'daki tarım sektörünü ve son dönemde bekleneni veremeyen tarım vizesini inceliyoruz. Önce New South Wales ve Queensland'ı etkileyen sel felaketlerinin tarım sektörünü ve doğrudan hepimizi tüketiciyi nasıl etkilediğine bakacağız. Programın ikinci yarısında da yine tarım sektörünü etkileyen işçi sıkıntısını gidermek için çıkarılan ancak hayal kırıklığı yaratan tarım vizesine bakacağız. Son olarak da çiftçilik yapan Suzan Kocakaya ile vizeyi ve genel olarak tarım sektörünü konuştuğumuz söyleşi olacak. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429-99-62-63. Bugün bize göndereceğiniz mesajları yarın canlı olarak yayınlayacağımız programımızda okuyabileceğiz. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS radyo uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, küresel ısınma hayatımızın her alanını etkiliyor. Son haftalarda New South Wales ve Queensland'ın güneydoğusunda yaşanan sel felaketleri nedeni de doğrudan uzmanlara göre küresel ısınma. Bu sel felaketlerinin bir yansıması da süpermarket raflarında görüldü. Küresel ısınma ülke çapında daha önce görmediğimiz şiddette hava olaylarına neden oluyor. Avustralya gibi devasa bir ülkenin bir ucunda olandan diğer ucunda yaşayanın doğrudan etkilenmesi zor. Ancak doğal felaketlerin gıda tedarik zinciri boyunca neden olduğu hasar hepimizi etkiliyor. Süpermarket raflarındaki ürünlerin fiyatları artarken uzmanlar Avustralyalı çiftçileri küresel ısınmanın etkilerinden korumak için daha kapsamlı ve etkili politikalar gerektiğini söylüyor. Son dönemde Avustralyalılar et, ekmek, süt ve süt ürünleri ve meyve için daha fazla para ödüyor. İklim hareketi için çiftçiler, Farmers for Climate Action adında bir girişim için hazırlanan rapora göre bunun nedeni de küresel ısınma. Yoldaki Çatal, Küresel Isınmanın Gıda Arzı Üzerindeki Etkisi isimli rapora göre mevcut tedarik zinciri öngörülebilir hava olaylarına göre tasarlandı. Ancak küresel ısınmanın etkisi yüzünden beklenmeyen hızlı ve şiddetli hava olaylarıyla karşı karşıyayız. Bu da ürünün tarladan çıkıp yemek masasına geldiği süreci olumsuz bir şekilde etkiliyor. Raporun yazarı, kamu sektörü, yönetim, finans, strateji ve risk üzerine uluslararası bir uzman olan Stephen Bartos. Geçmişte federal hükümet için ülke çapındaki arz zincirini incelemişti. SBS News'e konuşan Bartos, küresel ısınma yüzünden gelecekte meydana gelecek hava olaylarının öngörülebilir olmaktan çıktığını, bunun da gıda fiyatlarını olumsuz etkilediğini söylüyor.
Unpredictability increases the costs of finance and insurance because
havanın öngörülebilir olmaması sigorta ve borç masrafını arttırıyor diyor. Sigorta şirketlerinin küresel ısınmanın etkilerinden endişelendiğini, bu yüzden de bize gıda tedarik eden tüm işletmelerini sigorta etmesinin de zorlaştığını söylüyor. Oluşan masrafın tüketiciye yansıtılması gerektiğini belirtiyor. Aşırı hava sistemlerinin etkisi zincirin en başından başlıyor. Tarlalarıyla uğraşan çiftçiler zorlu hava koşullarıyla mücadele etmek zorunda. 60 yıldır mango, ananas ve çeşitli kabuksuz meyve üreten bir aile çiftliği olan Pinata Farms'ın genel müdürü Gavin Skure, sel ve kuraklık gibi meteorolojik faktörlerin çiftlikte azami verimi almayı imkansız hale getirdiğini söylüyor.
In some cases with flooding, you know, if the plants go underwater, they die. You know, they drown, so it's total loss.
Selde bazı durumlarda bitkiler suyun altında kalırsa ölür diyen Skur, bu durumda ürünün tam olarak ziyan olduğunu, ancak su altında kalmayanların bile sudan etkilendiğini ve ürettikleri meyve türlerinde beklenen verimi elde edemediklerini söylüyor. Skur, çiftçilerin son dönemde gördüğümüz tür beklenmedik hava olaylarına uyum sağlayamayacağını belirtiyor.
Us as farmers, it's our job to produce food for Australians in our case.
Çiftçiler olarak işimiz Avustralyalılar için gıda üretmek. Bizim için bu her sabah mutlulukla uyanıp kalkmamızın nedeni diyor. Ancak bu aşırı havaların işlerini çok zorlaştırdığının da altını çiziyor. Tedarik sürecinin diğer bölümlerinde de aşırı hava şartlarının etkisi hissediliyor. Taze meyve ve sebzelerin fiyatları artıyor. Bağımsız Manavlar Birliği yani Independent Grocers Alliance, IGA'nın Güney Avustralya'daki sorumlu müdürü Alice Naylor, tedarik zinciri boyunca yaşanan zorlukların süpermarketini doğrudan etkilediğini söylüyor.
All your pricing sort of as an independent like we are is dependent on us. So at the moment we sort of
bağımsız oldukları için fiyatın tamamen kendilerine bağlı olduğunu ve mevcut durumda fiyat artışlarını tüketiciye yansıtmamaya karar verdiklerini belirtiyor. İnsanların gıda alırken zorlanmasının adil olmadığını düşünüyoruz diye konuşuyor. Artışları kuru gıda ve süt ürünlerine yansıttıklarını, meyve ve sebzeleri her gün farklı fiyattan aldıklarını, ancak tüketiciye belli bir fiyattan sattıklarını söylüyor. İklim Hareketi için Çiftçiler Yönetim Kurulu Başkanı Fiona Davis, tedarik zincirine en fazla zarar veren faktörlerden birinin tren yollarının kapanması olduğunu söylüyor.
So we're not able to get our food off farm.
Sel veya orman yangınları yüzünden ürünü çiftlikten alıp süpermarketlere ve Avustralyalılara sunamadıklarını belirten Davis, bu iki felaketi de bu yıl yaşadık diye konuştu. Geçen haftalarda Queensland'de güneydoğusunu etkileyen sel, toprak kaymaları ve elektrik kesintileri yüzünden ürünlerin taşınması imkansız hale gelmişti. Naylor, ülke çapında alkol tedariğinin de aksadığını söylüyor. Brisbane'deki sel sularının önemli bir bira üreticisi olan 4X fabrikasını sular altında bıraktığını ve bu yüzden de şu anda fabrikadan bira alınamadığını belirtiyor. Pinata Farms'ın genel müdürü Skur için öngörülemez havaya karşı alınacak en etkili önlem riski yaymak. Ülke çapında çiftlikler kuruyorlar. Kuzey bölgesi Queensland ve Tazmanya'da toplam 7 pinata çiftliği var. Ve bunlardan sadece ikisi son sel felaketinden etkilendi.
The reason that we've diversified in across crops, so as from tropicals to temperate, is to, you know, diversify our risk, and then across regions.
Ürün çeşitliliğini ve tropikten ılımlı iklimlere kadar çiftlikleri yaydıkları için riski azalttıklarını, üründeki coğrafi çeşitlilik sayesinde de bir yerde zarar görmeleri durumda diğer yerlerin devreye girdiğini söylüyor. Risk uzmanı Stephen Bartos da Avustralya tarımının direncini arttırmak için tedarik zincirlerini kısaltmak gerektiğini düşünüyor.
If you've got a lot of short supply chains, each single one of them might be equally as vulnerable.
Tedarik zincirleri kısa ve çok olursa hepsinin sele karşı riskli olacağını, ancak bir tane yerine çok çeşitli tedarik zincirleri olursa direncin artacağını ve riski yayacağınızı söylüyor. Tedarik zincirlerin kısalmasının tüketicilere daha taze tarım ürünleri sunulması anlamına da geleceğini belirtiyor. Davis ise hükümetin küresel ısınmaya karşı daha aktif rol oynamasını istiyor.
We want both sides of government to get behind really deep emission cuts this decade. You know, in a sustainable way, but taking those cuts.
2030'a kadar emisyonun büyük oranda ancak sürdürülebilir bir şekilde azaltılması için siyasetçilerin işbirliği yapmasını istediğini belirten Davis, bu şekilde aşırı hava koşullarının getirdiği riski azaltıp gelecekte gıda tedarik zincirinin kırılma olasılığını da azaltırız diye konuşuyor. Risk uzmanı Bartos da emisyonu azaltmanın birden fazla avantajı olduğunun altını çiziyor.
A lot of the things that can be done to mitigate climate change are also good for farm productivity.
Küresel ısınmaya karşı alınacak önlemlerin aynı zamanda tarım sektörüne yardımcı olacağını belirten Bartos, kırmızı et sektörünün 2030'a kadar sıfır karbon salınımı sözü verdiğini, bunun da federal hükümetin çok önünde olduğunu belirtiyor. Bu sektörün sıfır salınımı aynı zamanda ticari bir zorunluluk olarak gördüğünü ve aldıkları önlemlerin sürü, otlaklar, ulaşım ve verimlilik adına da son derece olumlu getirileri olduğunu belirtiyor. Sonuç olarak tüketiciye sunulan daha iyi ürün aynı zamanda sera gazı salınımını da azaltıyor diyor. Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum. Necdet Çimenli Bey'in mesajı şöyle. Avustralya'da 6 milyon civarında emeklinin olduğunu bilen Morrison amca seçimler geliyor diye onlara elma şekeri dağıtmaya hazırlanıyor demiş. Müslümanları ve Afrikalıları sığınmacıları olarak kabul etmeyen 200 Avrupa, Ukrayna'nın kedi ve köpek ve kuşlarını da mülteci olarak alıyor. Bunu da köşeye not edelim diyor Ali D. Bey ve şu karara vardım diyor. Bir gün internet 10-15 gün çökerse sosyal medya kullanıcılarının çoğu aklını yitirir demiş. Fatoş Hanım'ın mesajı da geçen hafta kutladığımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında sadece tarikatlar istemedi diye kadına şiddeti engelleyecek bir takım taahhütler içeren İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıran iktidar tam 9 yıldır kadının haklı ve barışçıl eylemlerini durdurmak için yine 8 Mart'ta kadına şiddet uygulayarak 8 Mart emekçi kadın dayanışması aynı işi yapıp aynı ücreti alamadığı için, insanca dolaşamadığı, sesini duyuramadığı için, evde haksızca şiddete uğradığı için kısaca derdini dile getireceği gündür. 8 Mart'ı sanki bir bayrammış gibi ilan eden emperyallerin günü değildir. Hele hele göbek atma günü hiç değildir. Mücadele devam ediyor. Hiç istemeseler de kadınlar her yerde olmak için ve hakkını almak için alanlarda olmaya devam edecektir. Korkmuyoruz, bize dayatılan korkunç yaşam biçimini kabul etmiyoruz demiş Fatoş Hanım. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz iyi yayınlar diliyor bize. Queen Victoria Market'taki Türk Pazar Festivali'ni organize edenlere teşekkür ederim. Türkiye'mizde ekonomi uzay çağını yaşıyor. Van ilimizde yapılan çakar arabalı AKP'li düğün ve ön ve arkada 40'ar arabalı Cuma konvoyları bunun göstergesidir, dünyayı kıskandırıyoruz demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere merhaba diyoruz. Avustralya tarım sektörünü incelediğimiz bölümlere devam ediyoruz. Çiftliklerin küresel ısınma dışında yaşadığı bir sıkıntı da çalışacak işçi bulamamaları. Federal hükümet işçi açığını özel bir tarım vizesiyle kapatmayı hedefliyordu, ancak hedef tutmadı. Bu bölümü yayına arkadaşımız Negin Kılıç hazırladı.
İşçi kıtlığını doldurma sözü veren bir vize planındaki gecikmeler, liberaller ve ulusallar arasındaki kilit bölgesel koltuklardaki ilişkileri kötüleştirdiği için henüz meyve vermiyor. Federal hükümet söz konusu planı geçen Haziran ayında duyurdu ve Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği'nden 10 kadar ülkenin işçilerinin yılın sonuna kadar Avustralya'da sahada olacağına dair söz verdi. Ancak şimdiye kadar hükümet hiç kimseyi güvence altına almayı başaramadı. 2021 Noel'ine kadar Güneydoğu Asya ülkelerinden binlerce işçiyi çiftliklere getirmeyi vaat eden yeni bir tarım vizesi gecikmelerden nasibini aldı ve aynı zamanda hükümet içindeki gerilimi de körükledi. Vize Ekim ayında verilmeye hazırdı. Ancak 4 aydan fazla bir süre sonra tek bir ülke bile henüz imzalamadı. Kiraz yetiştiren çiftçi Tom Islak, sınırların kapanmasının yurt dışından gelen işçilerin yanı sıra yerel işçi eksikliğinde ve COVID-19'unda işletmeler üzerinde büyük etkisi olduğunu söyledi.
We've found it very difficult to find staff even in, you know, permanent roles.
Pandemiden etkilenmiş olsak da son 2 yıldan daha uzun bir süredir kalıcı rollerde bile personel bulmakta çok zorlandık. Ancak kesinlikle son 2 yılda bu durum tekrar tırmandı diyen çiftçi Tom, yani çok küçük bir işçi havuzuyla uğraşıyoruz. Geleneksel olarak Avustralyalı ve Avustralya dışından gelen çalışanların bir karışımından işler çıkarırdık. Oldukça geniş bir geçmişe sahiptik. Gençler, göçebeler, uluslararası gezginler, yaşamak için bahçecilik işlerini gezen kişiler vardı. Ve bu insanların sayısı gerçekten azaldı diye konuştu. Çiftçilerin işçi açığından dolayı mahsullerini çöpe atması zaten zor durumda olan tarım sektöründeki bir başka engel olarak öne çıkıyor.
Because of that we picked, you know, 50% of the time we lost a lot of our crop to weather this year.
Bu yüzden bu yıl mahsulümüzün çoğunu kaybettik ama elimizde kalanın geri kalanında sırf ürünü toplayacak personelimiz olmadığı için muhtemelen %40-50'yi geride bırakmak zorunda kaldık diyen çiftçi Tom, diğer yetiştiriciler için bu çok belirgin olmayabilir ama herkese bir etkisi oldu ve sırf ürünü toplayacak yeterli insan olmadığı için yere düşen meyveleri feda etmek zorunda kaldık diye konuştu. Hükümet programın Tayland, Kamboçya, Brunei, Myanmar, Filipinler, Malezya, Laos, Vietnam, Singapur ve Endonezya'yı içeren Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin 10 üye ülkesine sunulacağını söylemişti. Hükümet şu anda 4 ülkeyle müzakere halinde. Şimdiye kadar Endonezya bir mutabakat imzaladı ancak diğer 3 ülkenin durumu bilinmiyor. Tarım Bakanı David Littleproud, SBS'e verdiği demeçte geçen Haziran ayında açıklanan vizedeki ilerlemenin artık Dışişleri Bakanı Marisa Payne'de olduğunu söyledi.
Well, I'm totally frustrated as Australian farmers. We put this in place on the 1st of October.
Avustralya'daki çiftlikler gibi tamamen hayal kırıklığına uğradım. Bunu 1 Ekim'de uygulamaya koyduk. Yapılması gereken son şey ikili ilişkilerin Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı tarafından tamamlanmasıydı. Bu onların işi. Her gün yaptıkları şey bu ve onlardan bunu yapmalarını bekliyoruz diyen Littleproud, Dışişleri Bakanı bana ve Başbakan'a bu yıl Ocak veya Şubat'ta yapacağımıza dair güçlü bir taahhütte bulundu. Bunun yaşanacağını umuyoruz ve sonra yapmamız gereken sadece işe devam etmek ve dünyanın geri kalanına vatandaşları için iyi bir endüstri olduğumuzu kanıtlamak ve bu büyük ulusun bir parçası olmak için kalıcı ikamete giden bir yola sahip olduklarından emin olmak diye konuştu. Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada Endonezya ile ikili görüşmeler her iki ülkenin düzenlemeleri kabul etmesine bağlı olarak ikili müzakerelerin sonuçlandırılmasıyla birlikte oldukça ilerlediğini söyledi. SBS Haber Merkezi Avustralya hükümetiyle devam eden görüşmede olduklarını ancak nihai bir karar için bir zaman çizelgesi olmadığını söyleyen birkaç büyükelçilikle görüştü. Dışişleri Bakanı Marisa Payne ise Senato Komitesi'ne hükümetin anlaşmaları mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmak istediğini söyledi.
Discussions with Indonesia are well progressed.
Endonezya ile görüşmeler iyi ilerledi. Çalışmaları için vatandaşlarını gönderen ülkelere onlar için korumalar ve planın idaresini destekleyecek düzenlemeler konusunda güvence verebilmemizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve buna çok saygı duyuyorum diyen Bakan Payne, bu işçileri gönderen ülkelerde bu süreçlere ve özellikle Endonezya ile şu anda bu sürece çok saygı duyuyorum ve bunları yakında sonuçlandırmayı umuyorum diye konuştu. İlk duyuru Avustralya'nın Birleşik Krallık'la yaptığı serbest ticaret anlaşmasına yanıt olarak yapıldı. Bu anlaşma İngiliz sırt çantalı gezginlerin Avustralya'da 2 yıl kalmak istiyorlarsa 88 gün boyunca çiftliklerde çalışma şartını ortadan kaldırdı. Ancak program kısa vadede ihtiyaç duyulan işçilerin sadece bir kısmını görebilir ve özellikle federal seçimler yaklaştıkça hükümet içinde liberaller ve ulusallar arasındaki gerilimi körükleyebilir. Gecikmelerin muhtemelen bazı kırsal bölge milletvekillerinin çözüm bulmak için üst düzey liderler üzerinde baskı uygulamasına neden olacağı belirtiliyor. Bakan David Littleproud, çiftçilerin gecikmeden dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirtti.
Well, I'm totally frustrated as Australian farmers. We put this in place on the 1st of October.
Avustralya çiftçileri gibi tamamen hayal kırıklığına uğradık. Bunu 1 Ekim'de uygulamaya koyduk. Yapılması gereken son şey ikili ilişkilerin Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı tarafından tamamlanması diyen Bakan Littleproud, onlardan bunu yapmalarını bekliyoruz diye konuştu. Bazı Pasifik Adası işçileri arasında kötü ücret koşullarının ortaya çıkmasının ardından bazılarının haftada 100 dolarlık az bir ücret aldığı iddia ediliyor. Avustralya İşçi Sendikası Sekreteri Daniel Walton doğrudan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Büyükelçiliklerine başvurarak vize programına kaydolmamalarını teşvik etti.
We've been quite rightly meeting with a lot of embassies from our ASEAN friends in Southeast Asia and our friends in the Pacific. And the message that we've been saying to them is...
Güneydoğu Asya'daki Asyalı dostlarımızdan ve Pasifik'teki arkadaşlarımızdan pek çok büyükelçilikle haklı olarak görüşüyoruz. Ve onlara söylediğimiz mesaj, neyi imzaladığınıza dikkat edin. Hali hazırda sömürüye açık bazı vize düzenlemelerimiz vardı diyen Daniel Walton, daha geçen hafta işçilerin 100 dolarlık maaş karşılığında haftada 64 saat çalıştıklarının kanıtlandığını görüyoruz. Bu sadece Pasifik adalarının başına gelmiyor. Kıyılarımızda çalışan birçok vize sahibinin de başına geliyor diye konuştu.
Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS radyo uygulamasından dinleyebileceğinizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Bir önceki bölümde tarım vizesinin beklenen sonucu vermediğini belirtmiştik. Şimdi de Avustralya'da tarım sektörü ve bu vize hakkını çiftçilik yapan Suzan Koca Kahya ile yaptığımız söyleşiyi dinleyeceksiniz. Bu bölümü yayın arkadaşımız Negün Kılıç hazırladı.
Tarım sektöründeki işçi açığını doldurmayı vaat eden ancak henüz meyve vermeyen yeni tarım vizesi hakkında Griffith'te tarım işiyle ilgilenen toplum bireyimiz Suzan Koca Kahya ile görüştük. Suzan Hanım merhaba. Öncelikle size şu anda Avustralya'daki işçi açığının tarım sektörüne etkileri konusundaki gözlemlerinizi sormak istiyorum. Neler gözlemliyorsunuz? Bizimle paylaşır mısınız?
Merhaba. Herkese iyi günler diliyorum. Avustralya'da işçi açığı tarımı çok büyük etkiledi. Gerçekten de tarımı durdurma noktasına geldi. Bazı işler makineyle yapılabiliyor, bazı işlerin elden yapılması gerekiyor. Marketlik üzüm toplama mesela. Şu anda çoğu tarla farmlarda işsizlikten dolayı üzümler kaldı. Kimsenin toplama gücü yok. İnsanlar artık yani eski komün hayata dönüldü. İnsanlar birbirine yardım ederek çalışmaya başladılar. Farmcılar kendi aralarında yardımlaşarak yapıyorlar bazı işlerini. Havuz üzümler toplandıktan sonra dalların yeniden tamir edilmesi gerekiyor. Şu anda onun için işçi de bulamıyorlar. Tabii bu arada bu işten anlayan usta insanlar gerekiyor bu işi yapmak için. Ona da kimseyi bulamadılar. Gerçekten durumları çok zor. Başka yerlerle ilgili pek bilgim yok ama Griffith'te gerçekten işçi sorunu çok etkiledi farmcıların.
Suzan Hanım, tarımdaki işçi kıtlığını doldurma sözü verilen bir vize planı var hükümetin. Duymuşsunuzdur siz de. Bu vize hakkındaki görüşleriniz nedir?
Evet, tarımda işçi kıtlığını doldurma sözü verilen vize. Bu vizenin uygulanması insanlara pek yardımcı olacağını sanmıyorum. Nedenlerinden birisi, oradan gelen insanlar tarım işçisi olarak gelmiyorlar. Birincisi bu. İkincisi de oradan gelen insanlar vize alana kadar sanki kırsal kesimlerde kalacak gibi alıyorlar. Kırsal kesime girdikten birkaç hafta sonra kendi dallarındaki işlerini bulup başka büyük şehirlere taşınmaya başlıyorlar. Bundan önceki vize Malezyalılara 5 senelik işçi vizesini getirmişlerdi. Belki 3-4 bin kişi gelmişti Griffith'e. Şu anda belki 3-4 kişi kalmadı. Herkes kendi dalında, kendi alanında işlere yöneldiler. O yüzden bu tarım için alınacak işçilerin pek faydalı olacağını zannetmiyorum ben.
Siz de biliyorsunuzdur gerçi vize sadece Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği için geçerli. Oradan getirilecek tarımda çalışacak olan işçiler. Sizce bu genişletilmeli mi, dünyanın her yerini kapsamalı mı?
Bu vizeyi genellemiş olsalar bütün dünya ülkeleri için çok daha faydalı olacak. Bu Güneydoğu Asya ülkelerinin yaptığı iş sadece portakal toplamak diyelim. Ya da pirinç işiyle ilgileniyorlar. Yani tarımdan pek bilgileri yok, ilgileri yok. Vize almak için hepsi dolacak buraya. Yine tarım alanında kimse kalmayacak. Burada yapılacak işlem bunu dünya geneline yaymak. Dünya geneline yayıldığı zaman belki 10 bin kişi gelecekse 5 bini kırsal kesimde kalabilir. Ama Güneydoğu ülkelerinden gelen insanların zaten ana dili gibi İngilizceleri var. Niye gelsin de tarlada çalışsın? Adamlar gidiyorlar büyük şehirlerde, giriyorlar fabrikalara. Kendi branşlarında çok yüksek yerlerden gelen insanlar var. Gidiyorlar kendi işlerine. Çoğu kendi şirketlerini kuruyor. Tarımda yine kalmıyorlar yani. Ama başka yerlerden yeterli İngilizcesi olmayan, ailesi burada olan, kırsal kesimde yaşayan insanların kendi akrabalarından getirdiği tarım işçileri olsa çok daha verimli olur bence.
Suzan Hanım, ayrıca tarım sektöründeki işçilerin 100 dolarlık maaş karşılığında haftada 64 saat çalıştırıldıkları da söyleniyor. Bu doğru mu? İşçilere hak ettiklerinin altında ödeme yapılıyor mu?
Tarım sektöründe günlük yevmiye diye bir şey yok. Burada işler kontrat verildiği için kimileri çok çalışıyor, yani hızlı çalışıyor, kimileri yavaş çalışıyor. Tabii ki bazıları 80 dolar kazanıyor, bazıları 400 dolar kazanıyor. Öyle bir belirli bir miktar yok. Yani portakal toplamak kasa hesabı. Diyelim ki kasası 40 dolar. Adam belki sabah 6'dan akşam 6'ya kadar belki 2 kasa topluyor, 80 dolar kazanıyor. Başka birisi 10 kasa topluyor, 400 dolar kazanıyor. Şimdi böyle 100 dolar bir fiyat belirlemesi, 64 saat çalışması insanların kontrat çalıştırılmasıyla ilgili. Öyle bir belirli bir miktar yok. Yani soğanın kasası 50 dolar. Erik topluyorsun 75 dolar. Yani bir insan 2 kasa topluyor, bir insan 6 kasa topluyor. O yüzden bazı insanların yemiyesi bazen 100 dolara da gelmiyor. O yüzden 100 dolar ya da 200 dolar diye bir limit koyamıyoruz. Saat ücreti olarak çalıştırmayı pek taraftar değiller bu tür işlerde. Çünkü bu işler saat ücreti işverenin işine gelmiyor. İki kasa yapan bir insan 80 dolar kazanacak. Altı kasa yapan insanın aynı fiyatı almış olacak. O yüzden kontrat vererek hem randımanı hızlandırıyorlar, hem de daha yavaş çalışan işçiyle hızlı çalışan işçi arasındaki balansı sağlamış oluyorlar. O yüzden yani 100 dolarlık bir yevmiye söz konusu değil. İnsanların çalışma gücüyle ilgili bir fiyatlanma bu. Eksperiyen olmadıkları için işçilerin çoğu insanlar kontrat vermek zorunda kalıyorlar. Kendileri daha fazla para harcamamak için, daha ucuza getirmek için işçinin emeğini daha çok ön plana çıkarmak için kontrat veriliyor işler. Yemeği olarak değil de insanların çalışma hızı ve gücüne bağlı olarak belirleyebiliriz yani fiyatı.
Demin biraz bahsettiniz ama Suzan Hanım, tarım sektöründe bu ücretler nasıl belirleniyor? Biraz da o konuda bilgi verir misiniz? Ücretlerden biraz da bahseder misiniz?
Yani şimdi saat ücreti bu tarım işlerinde pek fazla olmuyor. Genelde ya kasa hesabı oluyor, ya sıra hesabı oluyor, ya dal hesabı oluyor. Yani genelde özellikle bu göçmen işçiler için kontrat iş veriliyor. Yani tarım alanındaki iş sahiplere genelde işleri kontrat veriyorlar. Ha, saat ücreti verdikleri de var. En az 21 dolar, en fazla 27 dolara kadar saat ücreti ödeniyor. Ama genelde bu iş vizesi almış, tarım iş vizesi almış insanları saatli çalıştırmıyorlar.
Suzan Hanım, bu vizeyle ilgili ya da getirilecek olan tarım işçileriyle ilgili son sözlerinizi alalım.
Bu vize verilen insanların önce aydınlatılmaları gerekiyor. Yani sizin gideceğiniz yerde portakal toplayacaksın, soğan toplayacaksın, kavun toplayacaksın, çapa yapacaksın, bağda budak yapacaksın ve bu işlerin eğitimini alıp almadığını öğrenmeleri gerekiyor. En azından gönderildikleri yerlerde ustalar tarafından birkaç hafta eğitim verilmesi gerekiyor. Adam gelmiş buraya soğan toplamaya, elinde terzi makasıyla soğan topluyor. Bir kasa 30 kovayla doluyor, adam akşama kadar 6 kova soğan topluyor. Tabii ki bu 100 doların altında para kazanacak. Adam işi bilmiyor, eğitim yok, görmemiş, kalacak accommodation'ları yok. Bu insanlar öyle yani oralardan sadece kafa kelle göstermek için buraya getirmenin anlamı yok ki. Eğitimli insanlar getirin, eğitim verecek insanların yanına getirin. Uzun vadeli vize verin ve dünyanın her tarafından alın.
Sayın dinleyiciler, bir yayınımızın daha sonuna yaklaşırken bir kez daha günün önemli haber başlıklarını sunmak istiyoruz. Sydney'in Newtown bölgesinde çıkan yangında 3 kişinin ölümüyle ilişkili olarak bir kişinin cinayetle suçlandığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya'nın devam eden Ukrayna istilası konusunda NATO müttefikleriyle görüşmek üzere Avrupa'ya gideceği açıklandı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yarın Moskova'ya gidecek. Sayın dinleyiciler, içinden geçtiğimiz sıkıntılı günlerde yardım hatlarının önemi artıyor. Psikolojik destek için 13, 11, 14'ten Beyond Blue'yu, 1800-551-800'den Kids Helpline'ı, 1300-789-978'den Men's Helpline'ı, 1300-364-277'den İlişki Avustralya hatlarını arayabilirsiniz. Tercüme hizmetine 131-450'yi arayıp ulaşabilirsiniz. Bu arada 20 Mart Pazar günü Melbourne'de Cobourg Lake Reserve'de düzenlenecek Nevruz etkinliğini de tekrar hatırlatmak istiyoruz. Etkinlik sabah 11'de başlayacak ancak resmi açılış 1'de. Yarınki programımızı Melbourne'deki stüdyolarımızdan canlı olarak yayınlayacağız. O zaman da dek bize sbs.com.au/turkish internet hesabımızdan, SBS Turkish Facebook hesabımızdan, SBS radyo uygulamasından ve 0429-99-62-63 numaralı SMS hattımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe'de görevli bizler hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler dileriz.